İz düşüm. İz düşümde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esyan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Aktepe, ben Sedat Ağoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, İz düşümde bugün algı yönetimi kavramı nedir? Bunu açıklayacak bizlere. Algı nasıl yaratılır ve bu kavramlardan nasıl yararlanılır toplumsal ilişkilerde ve uluslararası ilişkilerde? Terör ve güvenlik çalışmaları uzmanı Sayın İbrahim Çevik. Efendim hoş geldiniz, merhabalar.
Teşekkür ederim, merhaba.
Az sonra başlayacağız İbrahim Bey ile sevgili dinleyicilerimiz sohbete ve ardından Dünya Gazetesi ekonomi muhabiri Mehmet Kaya İz Düşüm'de Türk savunma sanayinin geleceğini konuşacağız. Sürdürülebilir ve güçlü ihracat için ne yapmamız gerekiyor onu soracağız. Ve sizin sorularınız, yorumlarınız için telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@trt.net.tr. Twitter adresimiz @trtizdusum ve kısa mesaj numaramız da 535 472 6011. Başlıyoruz söyleşimize değerli dinleyicilerimiz. Ortada bir gerçeklik var İbrahim Bey. Ve bu gerçeklik her zaman insanlar tarafından olduğu gibi algılanmıyor.
Evet.
Buna mı diyoruz algı yönetimi?
Evet, burada aslında algı yönetiminde yalnız şu var, bilinçlilik söz konusu burada, planlı bir çalışma. Yani kendiliğinden oluşandan öte planlanmış, hedefi ortaya konulmuş. Geçen programımızda da sözünü ettiğimiz gibi hangi kitle üzerinde, vasat üzerinde çalışılacak, neler verilecek, neler oluşturulacak, ne kadar zamanda gibi şekilde. Yani uzun sözün kısası algı yönetimi, evet aynen dediğiniz gibi, ama burada bir ilave edeceğim nokta benim sadece plan ve program, bilinçli bir hazırlanmış program. Ben isterseniz hemen bu arkasından şu şekilde bağlayayım konuyu. Bizde bizim o pratik zekamız bu konuda da güzel bir şey ortaya koyuyor. Bir şey vardır, hatırlarsanız bir kişiye 40 gün deli derseniz deli olur derler.
Güzel bir atasözü, evet. Evet. Doğru İbrahim.
Yani dolayısıyla burada işte bir algı söz konusu. Yani şimdi baktığınız zaman bir kimseye deli, 40 gün deli demeyle o deli olup da anormal şeyler, tepkiler, hareketler, asosyal şeyler yaptığı bir şey olacak hali yok. Burada anlatılmak istenilen o kimseye, o bakan kimselerin gözündeki konumunun değişmesi. Yani burada onun delilik algısının oluşması anlatılıyor burada. Dolayısıyla bu sözdeki anlam buradan geliyor.
Ama felsefede ve sosyolojide de ister istemez gerçeğin bir şekilde kendini dayatacağı bir neredeyse tez değil, kuraldır.
Ama işte bu, haklısınız, kesinlikle öyle. Ancak bir süreklilik söz konusu. Az önce dediğim gibi bir plan proje dahilinde olduğu için bunu müteakip şeyler, arkasından gelecek diğer başka projeler de takip edecektir. Dolayısıyla bu felsefik şeye tamamen elbette ki katılıyorum. Ama yine dediğim gibi bir süreklilik olması neticesinde çıkılmış olan güzergah üzerinde aşama aşama ilerleyiştir bu. İsterseniz şuradan hemen yine şu şekilde ona bir başka şeyde ilaveten güçlendirici bir şeyle cevap vereyim. Mesela şöyle bir şey var. Kavram yaratmak vardır algıda. Algıda kavramı yaratırsınız ve o kavramın etrafında toplumsal değerleri şekillendirirsiniz. Şimdi bu biraz somut oldu, soyut oldu. Somut hale getirelim bunu. Şu şekilde anlatayım. Şimdi şeyde sık sık görüyoruz işte geçen şeydeki barış süreciyle ilgili görüşmelerde mikrofonu uzatıyorlar Diyarbakır'daki Yüksekova'daki sıradan bir vatandaşa, işportacı, ya nedir barış süreci? Özgürlüktür diyor, barıştır diyor. Yani burada anlatılmak istenilen o. Yani oradaki insanın asıl sorunu özgürlük, özgür olma işi mi? Yani sokağa çıkmasına engel olan mı var? İşini yapmasına engel olan mı var? Değil.
Çok ama ilginç bir noktaya değindiniz. Bir kısıtlanma hali mi var? Yok.
Yok tabii evet. ki öyle. Ve dolayısıyla da öyle bir algı yaratıldı ki özgürlük, yani burada aslında onun ifade ettiği özgürlük ile onun kafasında, zihninde yaratılan algı farklı noktalarda. Yani o noktadan alıp da yaratılmak istenilen hareketi aksiyona dönüştürmenin önünde bu durumda hiçbir engel kalmıyor. Nasıl ki? Bakın şimdi bu olaylarda topladığınız zaman sokakta insanların özgürlük anlayışını şu şekilde özdeşleştiriliyor kafalarında. Yakacaksın, yıkacaksın, güvenlik kuvveti sana engel olduğu zaman karşı koyacaksın. Bu özgürlükten anlaşılan, yaratılan özgürlük algısı bu. Ve bu çerçeve içerisinde bir adım daha ileri taşıdığınızda işte şimdi ne deniyor? Kürt sorunu deniliyor. Yani o hale getirildi ki sanki Kürt halkının yegane sorunu buymuş. İşsizlik yokmuş. Bir odada 3 aile 20 kişi bir arada yaşamıyormuş. Gençler sokaklarda ne iş yapacağını bilmeksizin şeysiz başıboş gezmiyorlarmış. Kadınlara yönelik hareket şeylerde, davranışlarda bozukluk yokmuş. Aile içerisinde şiddet yokmuş gibi ekonomikten sosyale kadar,
çok
psikolojiye
sorunlar,
kadar
evet.
var iken olay sadece Kürt sorunu olarak basite indirgeniliyor. Burada işte yaratılan bu algıdır.
İbrahim Bey, bir de terör örgütünün yöre halkı üzerindeki çok ağır baskıları ve işkenceleri var. Şimdi burada da yine tekrarlıyorum, çok ilginç bir konuya geldiniz. Geçen programdan da devam ediyoruz zaten.
Evet.
Terör örgütünün bu kadar yöre insanı üzerindeki baskısı, zulmü, işkencesi de sanki o insanlar tarafından bir özgürlük çabasıymış gibi belki algılandırılıyor.
Yani şimdi şu tarafı var tabii.
Esas düşmanı göremiyorlar belki de.
Kesinlikle, yani elbette ki o hedefin saptırılması söz konusu. Yani işte yaratılan algılarla toplumlar birbirlerinin arasında farklılıklar görmeye başlıyorlar. Öyle ki bu o öyle müthiş bir silah ki şunu kesinlikle düşünebiliriz. Tutun işte etnik ayrımdan, mezhep ayrımından başlayın. Buraya kadar getirirsiniz. Bunu mikro seviyelere kadar indirmenin imkanı var. Nasıl ki işte iki ay kadar önce şeyde Yüksekova'da iki aşiretin çatışması. Burada da bir şey var, algı var. Yani oranın yoksa iki tarafın birbirini yok etmekle ilgili olarak bir şeyden kaynaklanan sorun değil. Sadece iki yaratılmış olan toplumsal ayrılıklar. Cizre'ye gidin. Cizre'de de aynı şeyler söz konusu. Benzeri durumlar söz konusu. Yani Cizre'de bu terörle yerinden edilmiş göçler olmadan önce Cizre'de yaşayan oranın yerli halkıyla daha sonra terör nedeniyle 90'lardan sonra oraya göç edip de yerleşenlerin arasında da bir ayrım var. Algı farkı var. Cizre'nin yerlisi daha sonra gelenleri köylü olarak niteliyorlar.
Keza Diyarbakır'ın yerli halkı.
Elbette bunu bütün şekillerde şey yapabiliriz, geliştirebiliriz bu örnekleri birçok şekilde.
Algı yönetiminin tarihselliğine biraz dönmek istiyorum ben. Tarihsel süreç içerisinde ele alırsak, örneğin Birinci Dünya Savaşı'nda havacılık gelişmeye başlamıştı. Atılan siperlere, düşman siperlerine atılan bildiriler, yapılan propaganda faaliyetlerini burada temellendirebilir miyiz? Algı yönetimi buralara dayanmaktadır diyebilir miyiz İbrahim Bey?
Güzel, evet, elbette değerlendirebiliriz. Zaten algı yönetimiyle psikolojik harekatın birbirinden ayrılması mümkün değil. İkisi birbirini tamamlayan unsurlar. Ve dolayısıyla yaratacağınız algıyı destekleyen unsurlar. Yani şu şekilde bir yine bir örnek vereyim. Geçen seçimde çıkıp saz çalarak yapılmış olan, yaratılmış olan bir algı var. Bir görsellik var, kulağa, duyulara hitap eden bir şey var. Bu tamamıyla psikolojik bir durum. Ve dolayısıyla buradan doğan bir şey var, yaratılmış olan bir algı var. Hemen sorunu soracaksınız ama hemen bir başka yerden bağlayayım.
Buyurun lütfen.
Bizzat yaşadığım bir olay var. Avrupa'nın bir ülkesinde, bir şehrinde bir maç var. Maçta oynayan takımlardan bir tanesinde Senegalli futbolcu var. Ve Senegalliler delicesine bu futbolcularını maçlarında desteklerler. Neticede bir gün bir arkadaşım geldi. Dedi ki ya şeyde dedi, maçta dedi PKK bayrağı açıldı dedi. Ki o dönemde bir milli maçta da açılmıştı. Böyle bir moda vardı.
O sıralar öyle bir sahaya atlama falan bir moda vardı söylediğiniz gibi. Evet.
Evet. Böyle bir olayda ben olabileceğini düşündüm. Çünkü daha önce yaşanmış, gerçekleşmiş olaylar vardı. Baktım daha sonraki şeylerde hakikaten şeydir Senegal bayrağı. Yani kırmızı, sarı, yeşil dünyanın birçok ülkesinin bayrağı iken öyle bir algı yaratılmış ki PKK'nın bayrağından başka PKK'nın temsil eden bir gösteriden simgeden başka türlü yorumlanmıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar güçlü. Görmek, duymak, hissetmek algının zaten başlıca unsurları. Görmenin, hissettirme, göstermenin, hissettirmenin, duyurmanın, işittirmenin de unsuru biliyorsunuz. Psikolojik harekat. Söylediğiniz noktaya geliyor durum.
Şu halde psikolojik harekat kavramından biraz daha algı yönetimini anlayabilmek için devam etmenizi rica edeceğim İbrahim Bey. Orada da üç ana unsur, üç ana ayak üzerine oturuyor bilebildiğim kadarıyla. Gri, beyaz ve kara propaganda şeklinde. Evet. Bunlar ne anlam ifade ediyorlar ve algı yönetimi bağlamında da uluslararası ilişkilerde karşı çalışmalar ne şekilde oluyor?
Evet, evet, bu da güzel bir soru. Şimdi şöyle, Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren ki bunların ilk mucidi Almanlar olduğunu biliyorum ben. Almanlar bu konuda hakikaten çok gelişmiş bir şeye, propaganda şeylerine sahiptiler. İşte biliyorsunuz radyolardan vesairelerden. Daha sonra ise 19 Cumhuriyet'in işte ilk yıllarında 40'lı 50'li yıllarda Demir Perde, Berlin Duvarı falan gibi şeyler başladığında Türkiye'de de bu türlü bir çalışma başladı. Radyolar vardı. İşte Moskova Radyosu, Bağdat Radyosu, efendime söyleyeyim Erivan Radyosu. Türkiye'de yaratılmaya çalışılan psikolojik harekatın başlıca unsurlarıydı.
O dönemin yasaklı Türkiye Komünist Partisi'nin Bizim Radyosu.
Evet. Bizim Radyo kadar şey de vardı. Kürtçe yayınlar da vardı. İşte Moskova Radyosu'nun Kürtçe yayını ki hatta bugünkü Kürtçülerin şeyleri, pirleri sayılan yaşlı Kürtçüler kendileri bizzat ifade ederler. Derler ki biz o yıllarda Kürtçülüğü, Kürtçeyi Erivan Radyosu'ndan öğrendik derler. Kendilerinin bizzat yazılı açıklamaları var.
Evet efendim.
Dolayısıyla propagandaları bu şekilde renklendirmekteki amaç şu. Çok tekniğine girerek zaman almak istemiyorum. Bir tek şu var. Çıkış noktasına göre propagandalar renk veriliyor. İşte kara propagandadaki şey propagandanın şeyi belli değildir. Gerçekler tamamıyla çarpıtılarak verilir. Gri propagandada kaynak belli değildir. Gerçek kaynak bellidir. Gerçek çarpıtılır. Beyaz propaganda, ak propagandada ise her şey belli ortadadır. Bu böyle. Dünyada algıya karşı faaliyeti derken işte asıl sorun burada. Dünyadaki algıyı yaratan büyük ölçüde büyük haber ajanslarına sahip olan yani öyle ki derler ki Amerika'daki şeylerin evangelistlerin şeyleri basın yayındaki yeri %60 %70'lere gazetede, dergilerde, televizyonlarda derler. Dolayısıyla bu iş bilimselliği, parayı ve dolayısıyla da ekonomik gücü gerektirir. Ha şimdi baktığımız zaman biz kendi ölçülerimiz içerisinde bunu ele almaya düşünelim. Kendi ölçülerimiz içerisinde baktığımızda bunu yapabilecek kapasitede olmamız için nelere ihtiyacımız var? En basit noktadan, günümüzde en çok canımızı acıtan noktalardan Kürtçülük konusundan başlayalım. Yani şu bir gerçek ki daha yeni yeni ki o da siyasi mülahazalarla, siyasi çıkarlar, hedefler gözetilerek yapılmış olan bir çalışma. Artık da üniversitesi var Kürtçülük konusunda. Yani ciddi üniversitelerimizin, büyük üniversitelerimizin neden bir Kürtçülük masası olmasın? Sonra 1968'deydi, yanılıyor olabilirim. 60'ın sonlarında Paris'te Kürt Enstitüsü kurulurken neden bizde bir Kürt Enstitüsü kurulmasın? Neden yani bunlar bu şekilde yalanı yanlışı işte Van Bronesse'nin yanlışlarını şeyler tekrarından alıp getirip de bizim önümüze konulacağına biz de Kürtçülük Enstitüsü, Kürt Enstitümüzü kursaydık da hocalarımız deseydi ki kardeşim bir dakika yavaş olun bakalım ya siz yanlış yapıyorsunuz. Kürtçe alfabenin içerisindeki seslerde Ermeni alfabesinden alınmalar var. Ağır olun diyebilseydi.
Çünkü bilseydi konuyu diyorsunuz değil mi? Ama yetişmiş insan ihtiyacımız demek ki hala devam ediyor konuda.
Ama işte şimdi o yıllarda bakın çok çarpıcıdır, çok dikkat çekici bir şeydir bu. 1940'lı yıllarda işte az önce söylediğim gibi Doğu blokuyla işte Varşova Paktı'yla Batı blokunun arasındaki farklar oluşurken Türkiye neyle uğraşıyordu? Komünizmle uğraşıyordu. Peki bu arada Türkiye'ye en çok yönelen hedef şey neydi? Ayrımcı tehditlerden geliyordu. Kürtçülükten geliyordu. Biz ne yaptık? O yıllarda Kürtçülüğü hiç yok saydık. Kürtçülüğü yok saydık. Döndük komünizmle mücadeleye. Ki komünizmle mücadelede de bize verilmek istenilen şey neyse, yaratılan kafamızdaki algı neyse onun yönünde çalıştık. Halbuki biz deseydik ki bir dakika, bizim bölgemizdeki en büyük sorun, çünkü işte ne bileyim Barzani'nin hareketi oluyor, İran karma karışık, Irak'ta devrimler oluyor, Suriye'de şu adam gidiyor, bunun yerine Faysal geliyor, şu gidiyor, evet. Arap Birliği kuruluyor, bilmem ne oluyor. Bu arada şeyin Celal Talabani Arap Birliği'nin içerisinde Nasır'la görüşecek kadar Irak'ı, Bağdat'ı temsil eden üstün bir konumda. Peki biz ne yapıyoruz? Bizim varsa yoksa kavgamız o zaman neydi? Bize gösterilen hedef neydi? Komünizmdi. Oysa tehdit bize, tehlike bize, ki bugünkü yaşadıklarımız bunun kanıtıdır. Nereden geldi? Etnik bölücülükten geldi. Eğer ki biz o yıllarda, o yıllardaki entelektüellerimiz, siyasicilerimiz, siyasilerimiz, karar vericilerimiz bu şekildeki bir algıyı yaratabilmiş, algıyı sezip, aksi yönde bu algıyı yaratabilmiş olsalardı bugün bizim de Kürt Enstitümüz vardı. Bugün bizim de üniversitelerimizde Kürt kürsüsü olacaktı. Kürtoloji bölümleri olacaktı. Bunda korkacak, çekinilecek bir şey yok. Aksine eğer kapanırsanız otoyoldaki kaplumbağaya benzer durum. Üstünüzden kabuğunuza çekilmekle üstünüzden geçecek arabanın üstünüzden geçmesine engel olamazsınız.
Ki 1960'lı yıllarda yabancı ülkelerin bölgeye müdahaleleri karşısında biz yalnızca herhalde bazı aşiret reislerine havale ettik bu son derece önemli meseleyi.
Tabii ki kesinlikle öyle. Yani şu var şeydeki yine bir o sel felaket oralarda eksik olmaz biliyorsunuz. Bunu ben nereden biliyorum? Necmi Onur'un bir şeyi var. 1960'lı yılların doğusunu anlatan çok güzel bir kitabı var. Ve şu anda şeyde bulunacağını da zannetmiyorum. Unuttuğumuz Doğu isimli bir kitap. Dolayısıyla o kitapta anlatılıyor işte o yine şey bugün başımızın belası olan Oremar bölgesindeydi sanıyorum. Bir sel felaketinden sonra gazeteci olarak gittiğinde köylü diyor ki bize Barzani yardıma gelecek diyor. Bunda korkacak bir şey yok ki diyor. Halbuki o bölge Türkiye'nin, yardıma gidecek olan Türkiye, gerçekten de Türkiye yardım ediyor.
Yani ama burada yine bir algıda hemen yönetim yapılıyor.
Kesinlikle işte bunlar hangi şeyde oluyor? Demin dediğim gibi işte radyosunda adamın diliyle adamı çekecek olan yayınlar yapılıyor. Efendime o radyoyu dinliyor. Efendime söyleyeyim Barzani'nin zaman zaman işte zaman zamandan öte düğünlerde getirip altın taktığı söyleniyor. Efendime söyleyeyim çayın şekerin en çok tüketildiği yerlerden birisidir. Çayın şekerin Irak'tan geldiği biliniyor. Yani kısacası akla ve mideye, duyulara hitap ettiğiniz anda algıyı istediğiniz şekilde yaratırsınız ki zaten yaptıkları bu. Bu nedenle bu işte Batı üstündür. Algıyı yaratma konusunda Batı ile yarışmanın güçlükleri çok çok fazladır.
Hedef bir insan mı, bir topluluk mu, hepsi birden mi?
Tabii şimdi şeye bak. Yani
hedef ayrı ayrı özel olarak seçiliyor mu yöntem olarak?
Şimdi bakın şeye göre, yaratacağınız algıya göre, hedefinize göre bu değişir. Bir toplumda milyonların ifade edildiği bir milletten de yola çıkabilirsiniz. Küçük bir kitleden de yola çıkabilirsiniz. Bir köyden de yola çıkabilirsiniz. Bir toplumun en küçük unsuru kadından da yola çıkabilirsiniz. Çocuklardan da yola çıkabilirsiniz. Mesela bu şeyde kıyıya vuran Iraklı bebeğin yarattığı etkiyi düşünün. Burada öyle bir halbuki yok muydu yani? O güne kadar kıyıya bebek vurmadı mı? O güne kadar insan Akdeniz artık tabuta döndü.
Mezarlığa döndü, evet.
Evet yani o şeyler, evet mezarlık, siz daha güzel tarif ettiniz. Şeye tabut gibi teknelere binip mezarlığın yolunda kaybolan insanların sayısı artık bilinmiyor. Peki buradaki şey neydi? Bir tek kimse bir şey yarattı. Büyük bir algı yarattı. Efendime söyleyeyim. Diğer taraftan eğer yönelecekseniz yine dediğim gibi hedefinizin ne olduğunu, diyelim ki bir bölgedeki yerel gazeteciliği destekleyeceksiniz. Yerel gazetecilik vasıtasıyla o bölgede kendinize yakın şeyler yaratacaksınız. Topluluklar, toplumlar yaratacaksınız. Kendinize yakın kuruluşlar kurulmasını sağlayacaksınız. Bunu nasıl yapacaksınız? Yerel gazetecilere yönelirsiniz. Yerel gazetecilerdeki o psikolojik faaliyeti dönüştürürsünüz. Bölgenin genelini kapsayan, bölgeye şumul olan bir algı haline getirirsiniz. Ve dolayısıyla eğer ne yapmak istiyorsanız ona göre hedef kitlenizin miktarı, sayısı, büyüklüğü değişir.
Araçları da sizin hedefinize göre seçiyorsunuz. Yine belirleyen hedefler oluyor demek ki.
Tabii yani kalkıp da şimdi şey gibi o bir fıkra var ya, Moskova'ya giden zenci Amerikan CIA ajanı gibi değil. Sibirya'ya gitmiş. Ya demiş çok güzel, her şeyin güzel de demiş şu rengini tutturamamışlar.
Bu çok güzel bir fıkradır.
Evet. Yani bunu bu şekilde iyi iş yapmak lazım. Gidip de Müslüman köyünde salonga satılmayacak.
Ya bir ayağının doğru bir zemine oturması
kesinlikle
gerekiyor.
Kesinlikle öyle.
Evet. Peki uluslararası ve siyasi ilişkilerin içinde ticari ilişkilerde de bu kavram, bu yöntem kullanılıyor mu?
Muazzam bir şekilde kullanılıyor. Yani öyle ki bu şeyde bu paraya dönüştürülüyor. Dolayısıyla ticari olduğu zaman algı insanlara yaratıyorlar algıyı ve o algı insanlara yaratanlara para olarak dönüyor. Müthiş kazançlar olarak dönüyor. Dünyadaki rekabetinizi. Yani şimdi hemen aklıma geldiği için sorunuzla hemen paralelini daha önceden düşünmediğim bir şey söyleyeyim. Şimdi İslamiyet'te faiz haram.
Evet.
Ve İslamiyet'in en çok para babaları kimler? Araplar. Körfez ülkeleri, Arap şeyhleri.
Evet.
Petrol babaları, petrol zenginleri. Peki affedersiniz bunların paraları nerede duruyor?
İsviçre bankalarında
peki,
duruyor.
İsviçre ve bankası bunlara faiz vermiyor vallahi. Ha. Verdiğinizi faiz verirsiniz de faiz değil dersiniz. İslami kazanç dersiniz.
Herhangi bir şey istedikten sonra bulunabilir mutlaka.
Kesinlikle ve dolayısıyla bu işte dediğim gibi bir şeye dayanmayan, yaratılmış sahtecilikten ibaret olan bir algı. Ve dolayısıyla ticarette bu olur.
Malların pazarlanmasında, rekabet koşullarında işte uluslararası petrol, örneğin petrol şirketleri ve çevreciler arasındaki mücadelede. Bu tür şeyler kullanılıyor mu İbrahim Bey?
Kesinlikle. Bakın yine...
Yine keza nükleer santraller örneğin. Sürekli nükleer santraller aleyhindeki kampanyalar. Ya da bunun çok gerekli olduğu yönündeki kampanyalar. Bunları da mı algı yönetimi çerçevesinde değerlendirdiniz?
Elbette öyle. Ve şimdi şu tarafı var. Eğer şimdi bırakın şimdi nükleer santral son konu şeyinizden yola çıkalım. Nükleer santral konusunda bırakalım bilim adamları, fizikçiler, şeyciler, kimyagerler vesaire işte çevreciler.
Uzmanlar mesela, evet.
Tartışsalar. Eminim bugünkünden farklı şeyler, görüşler ortaya çıkacaktır. Ama bunu nasıl yapıyorlar? Tartıştırdıkları kimler? Yani şey olmasın, eleştirme şey anlamıyla söylemiyorum ama gazeteciler tartışıyorlar. Şimdi bunun bilimsel yönüyle ilgili olarak ne söyleyebilirler? Onların söyleyecekleri sadece şu var, toplumun içerisinde toplumla ilgili haberler yaptıkları için, dürüst olanlar için söylüyorum.
Evet.
Toplumun ne istediğini bilirler ve ona göre konuşurlar. Ona göre görüş belirtmek zorundalar. Dolayısıyla buradaki şeyden, bilimsellikten söz etmek mümkün değil. Ve işte bu anlamdan baktığınızda aynen dediğiniz gibi işte algıyı farklı şekillerde de yaratırsınız. Ben hemen yine bir bizzat şahit olduğum bir şeyi söyleyeyim. Şeyin Fransa'nın yanılıyor olabilirim 53 mü 56 civarında 50'den fazla 60 arası bir nükleer santrali var. Ve bu nükleer santrallerden bir tanesinde bizzat gittim gezdim. Nükleer santralin soğutma suyunda yaratılmış olan bir şey ve yapılmış hemen az ilerisinde yapılmış bir şey var. Timsah çiftliği var ve orada dünyanın 3-4 yerinden yani 3-4 cins farklı yerlerden getirilmiş timsahları yaşatıyorlar. Ve ben dedim ki siz şey yaratıyorsunuz, Frankenstein yaratıyorsunuz bu şeyli radyasyonlu nükleer atık suyunda falan. Hayır dediler, işte bu burada yıllardır burada, hatta dünyanın birçok hayvanat bahçesine biz şey gönderiyoruz, timsah gönderiyoruz buradan dediler. Yani kısacası bazı gerçekler vardır. Bu şekilde yaratılmış imgesel şeylerdir, sanal gerçeklerdir. İşte buna şey diyoruz, algı diyoruz. Bu bakımdan. Evet. Diğer tarafta var olan, gerçek olan bir şeyler vardır. Onlar el tersiyle itilir. Onlar görülmez, duyulmaz.
1950'li yıllardan beri zamanımız da çok daralıyor ama 1950'li yıllardan beri Türkiye'de nükleer santral kurulması tartışılıyor. Şu ya da bu şekilde bir türlü olamıyor İbrahim Bey. Ama bu nükleer santrallerin kazalarında artık pasaport kontrolü yapılmıyor. Radyasyon bulutları bütün dünyayı dilediğince ulaşabildiği yere kadar geziyor. Fransa'daki nükleer santraller, Almanya'dakiler, onlar çok konuşulmuyor. Hemen Iğdır'ın dibinde 30-40 kilometre ilerisinde birinci nesil Mesamor nükleer santrali Ermenistan'da hiç tartışılmıyor. Fakat çevreciler anlaşılmaz bir şekilde Türkiye'de nükleer santralin sıkıntılı olduğunu. Şimdi burada da yoksa yine bir algı yönetimiyle mi karşı karşıyayız?
Tabii şimdi burada şeyler vardır. Bu işin çıkar çevreleri vardır muhakkak ki. O çıkar çevrelerinden yarattığı bir şey ama. Ve ona da katılıyorum. Yani ben şimdi şunu söyleyeyim. Bir açıdan bakıyorum nükleer santral uygun. Bir açıdan bakıyorum ya olmasa da olur diye düşünüyorum. Bu işi ben bilimsel çerçeve içerisinde değerlendirilip de inandırıcı insanların şeyine kanaat getirilerini olumlu yönde etkileyecek, olumlu yönde yaratacak, algı olumlu yönde oluşturacak eğer bir sonuç çıkarsa o sonucu elbette kabul edeceğim.
Evet.
Ama bugünkü şartlarda aynen dediğiniz gibi Bulgaristan'ın neticede güç bela kapatıldı şeydeki Tuna'nın kıyısındaki işte oradaki Metsamor hala
faaliyette
ve başımızın püsküllü belası.
Son sorum da şu olsun. Az önce söylediklerinizden yola çıkarak can alıcı bir sorun, programımızın girişinde de bahsettiğiniz gibi bu Kürt sorunu tarihi bir sorun. Çizdiğiniz çerçeve gazetecilerin tartışması örneğini verdiniz az önce konuyu. Uzmanlarının
evet,
değil de.
Evet.
Bu Kürt sorunu üzerine yazılmış kitapların %90 civarında gazeteciler eliyle yazılmış evet. olduğunu şurada şu anda birden düşündüm.
Evet, evet kesinlikle öyle. Gerçekten de öyle. Bakın şeylere bakın ve bir de şu taraf var. Açın kaynakçaları.
Herhangi bir sosyolog örneğin bu konu hakkında, PKK terör örgütü hakkında ya da toptan Kürt sorunu hakkında ben çok hatırlayamıyorum. Belki bir iki tane örnek vardır.
Bakın bizde aslında yok değil, var. Bu konuda şey yapılacak. Mesela şu var bakın, bu şey terörle ilgili olarak doğrudan Kürt sorunu değil, Vamuk Volkan'ın şeyleri vardır. Abdülkadir Çevik sanıyorum profesör bunun ve psikanalisttir. Terör konusunda muazzam şeyleri vardır, araştırmaları vardır. Eğer zaten bu şekilde alıp da konuyu tartışırken buradan kaynak olarak yararlanırsanız ortaya çıkacak olan birçok kimsenin istemediği bir şey sonuç olacaktır. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Görmesinler, o tarafını bilmesinler, bu tarafıyla uğraşsınlar.
Bu konudaki yayınların ağırlığının yoğunlukla gazetecilerin üzerinde olması algı yönetiminin bir parçası olarak değerlendirilebilir mi İbrahim Bey?
Yani şimdi ben şunu söyleyeyim. Eğer şey olsaydı, imkan olsaydı ben size İngiltere'nin, Exeter'inin, Cambridge Üniversitesi'nin, efendim işte diğer Amerikan enstitülerinin, NGO'larının vesairelerinin, think tank kuruluşlarına düzenledikleri konferanslarla ilgili olarak özellikle Kürt sorunu, bunu tırnak içerisinde söylüyorum, terörle ilgili olarak tırmanışla dönemiyle bugünkünün arasında bir şey kuracak olursak, bir dikkat istatistik olarak bakacak olursak gazetecilerin oralara konuşmacı olarak gidişlerine çok şahit oluyoruz. Nasıl gidiyorlar bunlar? Vatandaş vize kuyruğunda sabahtan girip de gece yarılana kadar, gece yarısından girip bütün gün beklerken, kuyruklarda beklerken onların vize sorunları yok. Gidersiniz bir konferansta asbelkader gazetenizde köşe yazılarınızdan ikişer cümle söyleseniz bile dönüşte cebinize herhalde bir 5-10 bin dolar koyarlar, 5-10 bin euro koyarlar. Yani bu şartlar altında ben niye, bana ne algısı yaratılırsa yaratsın, ben kazancıma bakarım.
Ve işime bakarım diyorsunuz.
Evet.
Şimdi toparlamak gerekirse önce bir hedef kitle olması gerekiyor algı yönetiminde.
Evet.
Ve bu algı yönetimini organize edecek gücün de çok sağlam zemine oturması gerekiyor. Olanaklarının geniş olması gerekiyor.
Elbette ki bu zaten şimdi eğer ticari açıdan bakarsanız şirketlerin belirleyeceği bir şeydir. Zemin ne olacağı konusunda karar verirler. Ama devlet çapında düşünecek olursanız burada ülkelerin siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik çıkarları doğrultusundaki zemin yaratılır ki bu da devlet çapında olur. Yani bir ülkenin Bayındırlık Bakanlığından işte şeydeki Dışişleri Bakanlığı'na kadar varan bir silsile içerisinde bir istihbarat ve şey çalışmasını gerektirir. Bunun neticesinde neyi vereceğinizin kararını verirsiniz. Neyi ne şekilde vereceğinizi kararlaştırırsınız vesaire. Demin saydığımız aşamalardan geçerek gider.
Evet. Böyle deyip toparlayalım diyorsunuz evet. İbrahim Bey. Ağzınıza sağlık efendim. Çok çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Terör ve güvenlik çalışmaları uzmanı Sayın İbrahim Çevik'le algı yönetimi konusunu, bu ilginç konuyu olabildiğince ilginç konuştuk sevgili dinleyicilerimiz. Dünya Gazetesi ekonomi muhabiri Mehmet Kaya ile devam edeceğiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. İz Düşün programında.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19. İçin önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz İz Düşme. Dünya Gazetesi ekonomi muhabiri Mehmet Kaya bizlerle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz.
Hoş
merhabalar.
Bulduk, merhaba.
Bir toplantı mı diyelim buna, bir önemli bir çalıştay. Türk savunma sanayinin geleceğe çalıştayı. TASAM'da gerçekleştirilmiş. TASAM bir stratejik araştırma
evet,
merkezi.
Stratejik araştırma merkezi.
Mehmet sen de izledin oradaydın.
Evet. Şimdi son dönemde savunma sanayinde biliyorsunuz ilgi çekici bir alan. Belirli bir oranda çekim alanı oldu yani. Herkesin ilgisini duydu. Entelektüel ilgi de yoğunlaştı ona yönelik olarak. Başka düşünce kuruluşları da var. Benzeri raporlar hazırlayan şeyde. TASAM'ın raporu biraz daha sürdürülebilirlik ve geleceğe odaklanmış bir rapordu ama hani şeyleri var. Çeşitli güçlükler var. Belki veri değerlemelerinden zorlandılar. Belki hani Türkiye için çok çok yeni bir alan yani. Bu konudaki akademik araştırmalar da az. O yüzden biraz hani şahsi görüşüm. Biraz hani rapor ismindekini tam olarak isminde vaat ettiğini tam olarak içerik olarak doldurdu diyemem. Hani bu bir gözlem. Yanılıyor da olabilirim. Tartışmaya açık ama vaat ettiği şeyi hani geleceğe yönelik bir perspektifi tam olarak kurgulayabilmiş bir rapor değildi ama genel olarak dinlendi. İçinde tabii ki ciddi öneriler var. Mesela hani olumlu yönde ciddi öneriler var. Mesela bir koordinasyon eksikliğine cesaretle işaret eden bir rapor. Ama hani koordinasyondan öteye şu anda bizim savunma sanayimizin yapılanmasında bir ihtiyaç var. Koordinasyondan öteye tekrar yapılandırılmasına ihtiyaç var. Oraya yönelik öneriler de vardı. Bazıları cesur, bazıları hani mesela ikmal bakım merkezlerinin ihalelere girmesi çok çok liberal, çok çok uç bir öneri. Hatta uluslararası ihracata yönelmesi vesaire. Oldukça uç önerilerdi ama genel olarak dediğim gibi cesaretle hazırlanmış bir rapor. En azından içeriğinde mevcut durumu özetleyen, mevcut yapılanmayı gözler önüne seren bir çalışma. Hani başta söyledim akademik çalışmalar yetersiz. Bizim için bu alan yeni bir alan. Yani iktisadi birikimimiz burada, iktisat bilimi birikimimiz oldukça sınırlı. O sınırlı şeye, alana yapılan bir katkı, o açıdan da şüphesiz ki olumlu karşılamak lazım.
İhracattan bahsediliyor ama silah ve savunma sanayi ihracatı, yani teknolojiyle bilim üretmekte çok başa baş giden bir sektör bu. Ve Sovyetler, Rusya, Amerika dışında birkaç ülkenin daha herhalde varsa vardır, bilemiyorum ama nasıl bir ihracat stratejisi çizilmiş?
Şimdi oradaki öneri mesela çok çok uzun vadelilerden bir tanesi. Şimdi şeylere basitçe birkaç unsuru anlatalım. Hani bir iktisadi birikimimiz bu konuda sınırlı
i̇şte
ama
tam bunu anlamaya
biz de öğrenmeye çalışıyoruz. Evet. Öyle söyleyeyim. Hani bunları söylerken böyle bir uzman edasıyla konuşmak istemem. Sektörü takip eden bir muhabir gözüyle var olan bilgileri aktarmakla yetinelim.
Evet, aydınlar. Şimdi bizlere.
Bu savunma sanayi ihracatını yapan ülkelerin birincil özellikleri hemen hepsi, yani pazarı kontrol edenler hemen hepsi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi.
Bir.
İki, bunlar askerlikte ekol ve model olmuş ülkeler. Bizim ordumuz mesela, NATO'nun büyük bir kısmı hala Amerika Birleşik Devletleri ekolünün ve onların yapılanma modelini uygular. Yani kara kuvvetlerimizin kuruluşu ta binli yıllara gidiyor ama sonuçta bizim şu anda ordu yapılanmamızın ekol ve modeli Amerika Birleşik Devletleri. Bir Rusya, yani Sovyetlerden gelen bir Rusya ekol ve modeli de var. Şimdi Çin buna eklemlenmeye çalışıyor. Bu ülkeler şeyi kontrol ediyorlar, pazarı. Bir üçüncü özellikleri, bunlar geçmişten gelen güçleri, ekol model olmalarının bir alt unsuru olarak ya da onlardan kaynaklanan güçle aynı zamanda platform satıcısı. Platform dediğimiz nedir? Yürüyen, uçan araçlar. Yani kara araçları, tanklı şeydi vesaire, bir de yüzen tabii ki, gemiler vesaire. Bu platformu satınca da işte üstündeki her şeyi de siz satmaya başlıyorsunuz. İşte mesela Türkiye gibi ülkenin bir tanesi, Türkiye gibi bir ülke çıkıyor. Çok güzel bir atış kontrol sistemi gemiler için diyelim, ya da komuta kontrol sistemi yazıyor. Yazılımı beceriyorsunuz, cihazlarını da üretiyorsunuz. Gideceksiniz bunu A ülkesine satacaksınız. O A ülkesinde ya Rus gemisi var ya Amerikan gemisi var. O da diyor ki hop, ben bu gemimin üstüne bu üretileni taktırmam. Bu üç unsur ihracatın belirleyicisi. Elbette en başta saydığımız Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olan ülkeler aynı zamanda dünyaya çeşitli kanallardan hükmeden ülkeler. Zavallı C ülkesi silah satın alacak, gemi satın alacak vesaire. Bu silah satın alışverişi zaten aynı zamanda bir stratejik bir ilişki kurmaktır. O zaman da Rusya ile ya da Amerika Birleşik Devletleri ile ilişki kurmayı tercih ediyor o. Bu da bizim üçüncü kısıtımız. Şimdi bu A kategorisi ihracattaki ülkeler. Bu A kategorisinde de saydığım gibi işte Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya başta. Arkasından gelen Çin var. Ondan sonra kısmen işte Fransa, Fransa, Almanya ya da Avrupa diyelim. Onlar birbirleriyle de iş yapıyorlar. Şimdi buna bir de Çin girmeye çalışıyor. Çin de hakimiyetini yavaş yavaş Afrika'ya ve kısmen Orta Doğu'ya ulaştırmaya
özellikle
çalışıyor.
Özellikle Afrika'ya yöneldi.
Evet. Böyle şey var. Bunlar açık kaynaktır ayrıca. Meraklısına da onun notunu verelim. SIPRI diye Stockholm'de bir barış araştırmaları enstitüsü vardır. SIPRI onun İngilizce isminin kısaltılmışı. Onlar bundan bir 6-7 ay önce veri setlerini açtılar. Yani onlar çeşitli kanallardan vergiler topluyorlar. Diyor ki işte silah satışı dünyada şu kadar oldu, bu kadar oldu derken şimdi kalem kalem açıklamaya başladılar. İşte A ülkesi B ülkesine füze sattı. C ülkesi D ülkesine gemi sattı gibi. Hani bu alanda akademik çalışma yapmak isteyen, bakmak isteyen insanlar o SIPRI'nin database'ine de, veri setine de ulaşabilir. Açık kaynak haline geldi. O yüzden böyle biraz daha rahat söyleyebiliyoruz.
Tabii.
Mesela Çin, Afrika'ya var. Hani yeni öğrendiğim bir kısım benim de Orta Doğu bugüne kadar dünyanın en büyük silah pazarıydı. Olağanüstü büyük alımlar yapıyordu orta ülkeleri. Şimdi Asya Pasifik'e kaymış durumda. Özellikle Güney Asya'ya kaymış durumda. Ve gelecek 4-5 yıl içerisinde Orta Doğu'dan hani katlayacak biçimde orada bir silah pazarının oluşacağı söyleniyor. Hadi biraz yapalım, spekülasyon yapalım. Silah almaya başlarlarsa insanlar
orada savaş
bunu
çıkacak
bunu kullanacak demektir. Hani bugün dinleyenlere de bu bilgi olsun. Gelecek 15 yıl içerisinde Güney Asya'da, Asya Pasifik'te olağanüstü bir silah pazarı bekleniyor.
Evet, bunu zaten söylediğin gibi uluslararası ilişkiler bağlamında da değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin yavaş yavaş Asya Pasifik bölgesine yöneldiğini de hep biliyoruz, hep yazılıyor, hep çiziliyor. Peki bizim savunma sanayinde dışa bağımlılığımız konusu gündeme geldi mi bu raporda, evet, çalıştayda?
Hem raporda, evet, hem bugünlerde ana gündemi bu savunma sanayinin. Tesadüfen benim de birkaç tane şeyim var. Hani bu konuda peş peşe haberler gerçekleşti. Benim kendi çalışmalarım oldu. Haber çalışmalarım oldu. Bunlar da yayınlandı zaten. Şu anda bizim ana gündemimiz bizim savunma sanayimizin sürdürülebilirliği. Şimdiye kadar neydi mesela? 1995'ti sanırım ya. 95 ya 96. İnsanlar veri olarak almasınlar. Yanılıyor da olabilirim ama o yıllar 90'ların ortası. 90'ların ortasında bizim Türk Silahlı Kuvvetleri fark etti ki biz teknolojik olarak sıkıntıdayız. Ciddi sıkıntıdayız. 10 yıllık tedarik planları denilen bir tedarik planları oluşturuldu. İşte benim şunlara ihtiyacım var şey için, ordumu modernize etmek için. O başladı. 2000'lerin başında o ihtiyaçları ya tedarik yoluyla ya satın alma yoluyla ya da işte Türkiye'de şey yapma yoluyla, ortak üretim yoluyla edinmeye çalıştık. Sonra denildi ki 2004'tü sanırım o ilk strateji yayınlandığında, tamam biz bunları alacağız ama bize bunu kim teknolojik olarak satarsa ortak üreteceğiz. Gücümüz yetmiyorsa kendimiz geliştirmeye. Kendi gücümüzün yettiği, yetiştirebileceğimiz her şeyi de geliştireceğiz. Şimdi biz geliştirmeye başladık. Çeşitli platformlara sahibiz şu anda ama kritik ürün bağımsızlığına henüz ulaşamadık. Bunun için de 2007'de ayrı bir strateji yapıldı. Ve şu anda bizim bu ürünleri, Türkiye'de üretilen bütün platformlar dahil, bütün platformların her türlü kritik ürünü dahil, yerlileşmesi için programlarımız sürüyor. Uçak yapıyoruz, helikopter yapıyoruz ama...
Atak helikopterleri, evet. Evet.
Helikopter, saldırı helikopteri yapıyoruz, tamam. Fena da yapmadık yani, kendi alanında oldukça iyi. Ama onun kritik sistemlerinden bazıları, ki en önemlisi mesela güç paketi. Yani insanlar motor deyip geçiyoruz ama sadece motor değil, onun o şeyleri, dişlileri vesaire filan, dişli kutusu diyelim en basit tabiriyle. O güç aktarım organlarının, transmisyonlarının da en az motor kadar kritik. Ve bu ikisine sahip değiliz ama bunu geliştirme projesi sürüyoruz. İşte tankımız var, yine aynı şekilde güç paketimiz yok, onu yapmaya çalışıyoruz. İşte Anka'mız var ya da Karayel'imiz var ya da şeyimiz Vestel'in Karayel bayraklarımız var. İnsansız hava araçları bunlar ama onların da işte ne bileyim iniş kalkış sistemi ya da otomatik seyri sefer sistemlerinde bazı kritik unsurları yok. İşte bunları geliştirmeye nereye kadar, mesela malzemeye doğru gitmeye başladık artık yani işte. Peki, daha galyum nitrattan vesaire.
Yazılımlarda sorun var mı?
Yok, yazılımda sıkıntımız yok. Yazılım zaten hani bir şey, bir beyin işi. Bu yazılımın hani ilk başlarken, bu teknoloji sektör gelişirken yazılım konusunu hani belki çok fazla şey yaptık ama yazılım konusu çalışırsanız yapıyorsunuz yani. O pek sıkıntı yok o tarafta. Bizdeki sıkıntı, yazılımdaki sıkıntı, biz yazılım şirketlerini nedense biz çok karlı hale getiremediğimiz için sektör olarak yazılım şirketleri çekiliyorlar. Bir. İkincisi, hani böyle çok güçlü merkezde bir yazılım şirketi koyup da diğerlerinin hepsine sürekli ve güvenilir hizmet veren bir yapılanma olmadığı için hemen her şirket kendi içerisinde, bu savunma sanayindeki hemen her şirket kendi içerisinde yazılım bilimleri kurmaya başladılar. Bu da ikinci sürdürülebilirlik sorunu. İşte bu platformların kritik unsurlarını, yani başkalarının ihracat kısıtına kapılmadan yapabilirsek, kazanabilirsek, başta güç paketleri olmak üzere, çünkü güç paketlerini yapamadığımız için izin alamadığımız için bir ülkeden kendi dost ve müttefik ülkelerimize, başta Azerbaycan olmak üzere mesela, mal satamadığımız oldu. Yani belki insanların aklına geliyordur, not olarak onu da söyleyeyim. Azerbaycan bizden niye silah satın almıyor? Gidiyor başka ülkeyi tercih ediyor. Onlar almak istiyor, biz satamıyoruz.
Ha, böyle bir durum var diyorsun. Evet.
Sıkıntımız. İşte şimdi derinleşme kısmımızda bu var.
Bizim savunma sanayi harcamalarımızın, giderlerimizin önümüzdeki süreçte azalacağını düşünüyorsun Mehmet? Yoksa aynı kadar mı? Ne öngörülebilir?
Biraz daha artacak. Şimdi hani
bizim... Atam tersi artacak.
Artacak. Mutlaka artacak. Birkaç nedenden dolayı. Bir, şimdi bu modernizasyon programları, geliştirme programları vesaire artık şeye dönüyor. Üretime dönüyor. Yani esas pahalı işe mesela. Tank geliştirmek 1 milyar dolar. Ama bu tanktan 500 adet ürettirmek işte 4,5 milyar dolar. İşte milgemi geliştirmek 700-800 milyon dolar. İşte iki tanesini üretmek 1,2. Ama işte milgemi seri üretimine girdiğiniz zaman 3,5 milyar dolar. Birinci artış kanalı bu. İkincisi uluslararası standartlar içerisindeki maaşlı askerler, profesyonel askerler bizde de başladı. Bunun da sayısında artabilir. İç güvenlik tehdidimiz hala yüksek. İşte ATA sipariş edeceğiz. Hürkuş'u sipariş ettik. Ondan sonra Anka'yı sipariş edeceğiz havacılık alanında. Ondan sonra diğer birçok alt sistemimiz var. Mesela gemilerde, hücum botlarda, şunlarda, bunlarda silah sistemleri var. Zırhlı araçlarda yeni alımlar yapmak istiyoruz. Bütün bunlar maliyetleri yükselten unsurlar. İkincisi de hani stratejik olarak biz tamam belirli bir seviyeye geldik de ordumuzu gerçek anlamda modernize edemedik daha. Uzun menzilli hava savunma füzesine ihtiyacımız var. Ne yazık ki ülkemizin uzun menzilli hava savunma füzesi yok.
Gerçekten ve buna gerçekten yok. İhtiyacımız var.
Hem de ne biçim tehdit olarak da gördük yani Alçak ve orta irtifada da şeyimiz var. Hani geliştirme programını biraz gecikti ama hani fena da gitmiyor. Ama ciddi ihtiyaç var hava savunma sistemlerine.
İki ana konuyu birbiriyle belki birlikte düşünmek gerek. Enerji de bir dışa bağımlılığımız sıkıntılı düzeyde var.
Kritik düzeyde var.
Bir de bunu sormak istiyorum. Savunma sanayindeki dışa bağımlılık oranımız ne?
Şu anda mesela platform düzeyinde, kara platformu düzeyinde dışa bağımlılığımız yok.
Kara evet. Platform şimdi biraz düzeyinde. Biraz bunu açmanı rica ederim. Evet.
Şimdi tankımızı üretebiliyoruz. Zırhlı personel taşıyıcılarımızı üretebiliyoruz. Alçak orta irtifa hava savunma zırhlı araçlarımızı yapabiliyoruz, üretebiliyoruz. Ve personelimizi taşıyacak olduğumuz yani sadece harp silahları dışında güvenliğimizi sağlayabilecek olan kara taşıtların hepsini hem zırhlı hem paletli olarak yapabiliyoruz, üretebiliyoruz. Evet. Ayrıca 3 şirket var yani burada. İyi durumda yani üçü de. Aslında ismini de vermekte sakınca yok. BMC, Otakar, FNSS. 3 tane kara platformu üreticimiz var. İyi de durumları. Denizde Milgem bizim için önemli bir eşikti. Milgem'i yaptık. Yani bu bir korvet. Keşif gözetleme, mayın savunma vesaire filan sınıfında bir korvet. Şimdi Milgem'in bir benzeri olan hava savunma füzesini hava savunmaya odaklanmış fırkateyn projesi de başladı.
Bunlar güzel gelişmeler evet.
Tabii bunlar kesinlikle güzel gelişmeler. Yani denizle karada belirli bir yetkinliğe ulaştık. Ama sıkıntımız o kritik unsurda. Bu söylemeden geçmeyelim. Bunların komuta kontrol sistemleri, yazılım ve donanımları, hidrolikleri, şunları bunları yazılımla ilgili kısımları, alt sistemleri, radarları, denizaltı savunmaları vesaire bunlara da sahibiz. Çok büyük bir oranda yerli olarak. Her ikisinde hem karada hem denizde. Ama güç paketi bizim için ciddi bir sıkıntı. Dün öğrendik ki 2016 itibariyle güç paketini geliştirmekle yükümlü kılınmış şirket yabancı bilgi satın alacağı yabancı şirketle anlaşmayı sağlamış. 2016'da ilk ödemesini yapacak, birlikte çalışmaya başlayacaklar. Umuyoruz 2020'lere doğru onlar da güç paketlerini yapar. Ama sizin sorunuzu özetle platform düzeyinde dışa bağımlılığımız şu anda karada ve denizde yok. Ama karada ve denizde sınırlı ama o ürünlerin içerisindeki güç paketinde dışa bağımlıyız. Hem de ciddi miktarda hem de sorun olacak düzeyde. Çünkü ana tasarımı yaptığımız güç paketinin üreticisiyle aramız iyi değil. Onlar çok zorluyorlar bizi. Hava sistemlerinde...
ben bunu sormak istiyorum.
Hava sistemlerinde çok ciddi şeyimiz var. Sıkıntımız var. Programımız da uzun süre yapacak. Uzun sürecek. Yani yerli savaş uçağını yapmak istiyoruz. başlattık programımızı. Teknik destek şirketine TAI görevlendirildi. TUSAŞ ya da Türkçe adıyla TUSAŞ şirketi seçme aşamasında teklifleri aldı. İstekli olanlar da var. Yani bize bilgi aktaracak olan yabancı bu konuda bilgili şirket. Onlardan bilgiyi satın aldıktan sonra başlayacak. Ama o da uzun yıllar alacak. Hani küçük bir not vereyim gene bir bilgi anlamında. Mesela biz TFX projemizi F-16'nın yerine düşünün, yani F-16'larımızı eskiteceğiz. Onun yerine o uçağı kullanmaya başlayacağız. Bir program daha var. Orada maliyetler aşırı arttığı için gecikmeye başladı. Biz bu müşterek taarruz uçağı, yani o düz inip kalkan uçak, F-35 diye bilinen uçak. Hani bizim satın aldıklarımız düz inip kalkanlar değil de normal kısa mesafede havalanabilenler. Onların da teslimatı gecikiyor. Şu anda bizim ana harp şeyimiz uçan platformlarda F-16 ve bu bir süre daha devam edecek gibi. F-16'da da çok kritik düzeylerde dışa bağımlıyız zaten.
Envanterde F-4'ler hala var galiba.
Var. Onlar keşif gözetleme mesela, o da bir modernizasyon. Bizim savunma sanayimizin bir şeyi. F-4'leri modernize etmeyi Türkiye içerisinde gerçekleştirdik. Birçok yazılımları vesaire filan tamamlandı. Şöyle bir kritik eşik var.
Onu İsrail firması mı yapmıştı?
İlkini. Evet. İlk İsrail firması yaptı, sonra Türkiye yaptı.
Ha, kendimiz yaptık.
Kendimiz yaptı. Şu an F-4'lerde modernizasyonda. Şöyle bir kritik eşik var.
30 saniyemiz kaldı. Tamam. Evet, toparla.
F-16'dan sonra her şey elektronik oldu. Elektronik olunca da dışa bağımlılık artıyor. Onu hatırlatmakta fayda var. Hava savunma, hava platformlarında dışa bağımlıyız. Hava savunmada da ne yazık ki ciddi eksikliğimiz var.
Rusların MiG ve Su serileri uçaklarıyla bir de Fransızların Mirage'ları vardı zaten F'ten başka. Mirage'lar hala duruyor mu bilmiyorum ama. Çok da kolay bir iş olmadığını sen de söylüyorsun herhalde.
Evet. O hani gerçekten zor ama platforma sahip olmayınca özellikle savaş uçağında mutlaka birileriyle dans etmek zorunda kalıyorsunuz.
Çok teşekkürler ederim.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, Dünya Gazetesi ekonomi muhabiri Sayın Mehmet Kaya'ya bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve veda zamanı, iz düşümü bitiriyoruz. Önümüzdeki hafta yine birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. İz düşüm.